Ayrım 4, Koryaner, Wolfgang Schorlau, sayfa 39. Klaus Dieter 4. sınıfa giderken peder Wildgruber çiftliğe geldi ve babasına bir sonraki köyden artık her sabah Deggendorf'a otobüs kalktığını anlattı. Çocuğun sadece sabahları zamanında otobüsün kalktığı durakta olması gerekiyordu. Tam okulun orada da bir durak vardı. Orada inip okula gidebilecekti. Klaus Dieter artık sabahları ahırların temizlenmesinde babasına yardım ediyor, sonra 2 kilometre kadar yürüyerek otobüs durağına ulaşıyor, akşamüstü de aynı 2 kilometreyi yorgun argın geriye dönüyordu. Yaşadıklarının önemli bir mükafat olduğunun çok erken farkına vardı Klaus Dieter. Kardeşlerinin hiçbirine böylesi bir eğitim fırsatı verilmeyecekti. Kız kardeşleri bir meslek öğrenecek, ardından muhtemelen yakın çevreden bir başka çiftçiyle evleneceklerdi. Güzellik geçici, dönümler kalıcıydı ama o papaz olmak istiyordu. Ailedeki konumu ne kadar özelse okulda da o kadar dışlanmıştı. Diğer öğrenciler ondan cüzzamlı gibi uzak duruyorlardı. Doğaldı bu. Okula giderken kullandığı deri sırt çantasını sırasının altındaki göze yerleştirirken ahır kokusu hala üstünde oluyordu. Yemlerini verdiği inek ve boğalar gibi kokuyordu Klaus Dieter. 30 ineğin ve 2 domuzun gübresini ambarın önündeki büyük öbeğin üzerine atınca böyle kokmak normaldi. O sınıfa girdiğinde sınıf arkadaşları suratlarını ekşitiyorlardı. Almanca öğretmeni bakışlarını ona dikerek imalı jestlerle büyük pencereyi açıyordu. Welker mutlu değildi, bu okula gitmek istemiyordu, evde kalmak istiyordu. Wildgruber Latince ödevlerini yaparken ona destek oluyordu. Pazar günleri Kudas duasından sonra onunla beraber kelime hafızlıyor, ona Latince dil bilgisini öğretiyor, çeviri yapmasına yardım ediyordu. Daha ilk senenin sonunda Latince'de sınıfın en iyisi olmuştu bile. Eczacının oğlu Alexander'dan daha iyiydi ve bu onu o kadar gururlandırıyordu ki göğsü kabarıp patlayacak gibi geliyordu Klaus Dieter'e. Ne ebeveyni ne de kardeşleri anlayabiliyordu bu kadar gururlanmasının sebebini. En küçük kız kardeşi Agnes'e gizliden gizliye Latince kelimeler öğretiyordu. O da hızlı öğreniyordu. Her ikisi de çok keyif alıyordu bundan. Böylece bir sırları olmuştu. Anneleri ise gizli kapaklı bir işleri olmasından hiç hoşlanmıyordu. Ama her şeyden önemlisi yanlarına yaklaştığında, hatta sadece sınıfa girdiğinde bile suratlarını buruşturan Alexander, Ferdinand, Franz ve isimleri her neydiyse diğer bütün sınıf arkadaşları kadar akıllı olduğunun farkına varmasıydı. Gösterecekti hepsine, onlardan biri olacaktı. Hatta daha fazlası, hepsinden daha iyi olacak ve üstünlüğünü hissettirecekti. Peder Wildgruber'in 2 kere okula gelip müdür beyle 2 uzun görüşme yapması da ona yardımcı oldu. Öğretmenlerin istihzaları bıçakla kesilmiş gibi bitirdi. Bir zaman sonra öğrencilerin onunla alay etmesi de sona erdi. Tabii ki hala arkadaş çevresinde dışlanıyordu ama hiç olmazsa başarıları teslim ediliyor ve saygı görüyordu. İlk 2 sene onu Saraka'ya alan espriler yapmaktan ziyadesiyle keyif alan Klaus Dieter her zamanki gibi sağlıklı, gübre kokulu köy havası getirdi dersimize. Matematik hocası, CSU Gençlik Örgütü, Junge Union'a yani Genç Birliğe üyelik başvurusunu getirip önüne koydu bir gün. Klaus Dieter imzaladı. Bunu yaparken papaz olarak yapacağı kariyeri düşünmüştü. Bu konuda Wildgruber'le konuşuyordu zaman zaman. Tabii asıl mühimi Wildgruber'in her pazar onunla konuşurken ısrarla bu konuyu açmasıydı. Klaus Dieter de geleceğinin burada olduğuna kesinlikle inanıyordu. Ne zaman ki Iris'le tanıştı, her şey değişti. Sonunda kapı açıldı, grup başkanı hızlı adımlarla odaya girdi. Her zaman olduğu gibi koyu gri bir takım vardı üstünde. Beyaz gömlek giymiş, mecliste ve parti toplantılarındaki alameti farikası olan kareli kırmızı kravatını takmıştı. 50'li yaşlarının başındaydı. Meclis çalışmaları son yıllarda yüzündeki kırışıklıkların derinleşmesine neden olmuştu. Ama kahverengi saçları hala boyasızdı. Sadece kısa kestirdiği şakaklarının biraz kırlaştığını gördü Welker. Onu herhangi bir milletvekili olmaktan farklılaştıran uyanık bakışları kısmen hala fark ediliyordu. Ama asabi ve yorgun görünüyordu artık. Beklettiğim için özür dilerim. İçişleri komisyonu, özel oturum, ortalığa dökülen bir sürü şey. Şu üçlü, polis cinayeti, güvenin suistimali, hem de tasavvur edilemeyecek kapsamda. Heilbronn, polis cinayeti, güvenlik birimlerinin iflası, basında berbat bir duruma düşmek, güvenlik kurumlarının reorganizasyonu falan filan. Klaus-Dieter Belker, grup başkanının eliyle yaptığı davet jestine uyarak çalışma masasının önündeki sandalyeye oturdu. Toplantı masasına davet edilmemişti. Bir tepki göstermedi bu saygısızlığa. Yüz ifadesini değiştirebilecek adalelerde en ufak bir değişikliğe izin vermedi. Evet dedi grup başkanı sonunda. Ellerini havaya doğru kaldırıp ardından kucağına bıraktı. Sizin için ne yapabilirim? Belker cevap vermedi. Suskunluğunun ve bakışlarının tesirini göstermesini bekledi birkaç saniye. Sonunda araştırma komisyonu diye söze başladı. Bir araştırma komisyonu kurulacak. Sıra sizin partinizde. Komisyonun başkanı partinizden olacak.
Bravo, bizden önce haberdar olmuşsunuz dedi grup başkanı. Ama henüz kesinleşen bir şey yok. Durum şu anda...
Ellerini başkanın çalışma masasının üzerine koymuş oturan Belker, işaret parmağını hafifçe kaldırıp hemen tekrar indirdi. Grup başkanı bir an ne diyeceğini şaşırdı, sustu. Bir araştırma komisyonu kurulacak. İsteğimiz milletvekillerinizden Omani'nin komisyonun başkanlığını yapması. Ziyaretimin sebebi budur.
Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar belirlenmiş bir şey yok. Henüz CDU ile de konuyu görüşmedik, dolayısıyla...
Dipnot CDU. Christlich Demokratische Union Deutschland. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Almanya'da birçok dönem iktidar veya iktidar ortağı olan Merkez Sağ Parti. CDU itiraz etmeyecek. İki adam birbirine baktı, Welker ayağa kalktı. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İnanın bana, Omani bu iş için doğru adam. Kapıya doğru yürüdü.
Welker, bekleyin lütfen.
Grup başkanı çalışma masasının arkasında ayağa kalkıp aldığında biriken teri hızlı bir hareketle sildi.
Welker, daha ne kadar sürecek bu? Bana bu hikayeyi tekrar tekrar önüme getirmeyeceğinize dair söz vermiştiniz.
Welker soğuk bakışlarla süzdü adamı. Tasalanmayın. Küçük sırrının emin ellerde olduğundan şüphesi olmasın kendisinin. Önemli olan Omani'nin komisyon başkanı olması. Ve çıkıp gitti. 6. Akşam Basta'da. Ne kadar ruhsuz bir şey, kiranın her ay otomatik olarak banka hesabından ödenmesi. Bir ödeme emri kâfi ama hem ruhsuz hem de gülünç. Kiranın peşin parayla ödenmesi 100 sefer daha keyifli, hatta 1000 sefer. Peşin para insanın içindeki sıkıntıyı çözer. Peşin para ruhu özgürleştirir, gururu okşar. Peşin para insana kirasını ödeyebilmesinin hiç de doğal ve sıradan bir şey olmadığını hatırlatır. Denkler'in keyfi fevkalade yerindeydi. Basla'da sözleşmişlerdi. Çocukluk arkadaşı Mario oradaydı. Leopold Harder tam o anda kapıdan girdi. Her zamanki gibi dağınık görünüyordu. Kat komşusu Martin Klein da kel kafalı garsona sipariş veriyordu bir el hareketiyle. Bir şişe kırmızı en iyisinden bilinmeyen bir dağda bir kurt ölmüştü ve Georg'un parası vardı. Pek sık görülmeyen bu durum iyi bir kutlamayı hak ediyordu. Sadece Olga eksikti. Kel kafalı garson bir şişe Nebbiolo getirdi. 4 kadeh koydu masanın üstüne. Leopold Harder kendini bir sandalyeye atıp hemen bardaklardan birine uzandı.
''Hayat ne boktan!'' dedi oflayarak ve kadehine şarap doldurdu.
Harder gazeteciydi. Şehrin iki büyük gazetesinden biri olan Stuttgarter Blatt'ın ekonomi sayfasında çalışıyordu. Ama giderek düşen gazete satışları ve gazete sahiplerinin akıl dışı politikaları her geçen gün yeni ve daha derin kırışıklıklar ekliyordu suratına. Günden güne daha yorgun ve buruşuk görünüyordu. Dostlarının bakışları Denkler'in üzerinde toplandı.
''Nasıl bir mucize gerçekleşti de bizi davet edecek kadar para gördü cüzdanın?''
Gerçekten de bir mucize diye cevap verdi dedektif ve meçhul kişiden paketi, içinden çıkan cep telefonunu ve daha sonra gelen 3 deste parayı anlattı. Ardından adeta hikayesini belgelemek ister gibi küçük Samsung'u cebinden çıkarıp masanın üzerine koydu. Bengler'in dostları masanın üzerinde taşlaşmış, siyah bir böcek gibi yatan telefonu sessizce incelemeye başladılar.
Senin yerinde olsan çok dikkatli olurdum. Bilinmeyen dostumuzdan gelen parayı şimdi harcarsan, sonra sana önereceği işi kabul etmek zorunda kalırsın. Sana uysa da uymasa da. Hatta kanunsuz bir iş olsa bile, belki de gönderen karanlık biri, bir cani.
İşi kabul etmek zorunda falan kalmaz Leo. Paranın olduğu gönderide kimin tarafından yolladığı belirtilmemiş. Georg'un onu aldığına dair bir alındı belgesi ya da başka bir teyit de yok. Dostumuz her zaman böyle bir parayı almadığını söyleyebilir rahatlıkla. Hiçbir risk yok dedi Mario ve elini havaya kaldırıp kel garsona seslendi.
Bir şişe daha lütfen. Kim bilir, belki de çok heyecanlı bir vaka olur dedi Martin Klein ve kadehini kaldırdı. İyi bir kırmızı şarapla başlayan kötü bir vaka olamaz zaten.
Hep birlikte güldüler Martin'in sözlerine. Klein Dengler'in bütün vakalarına büyük ilgi gösterirdi ve masadakilerin hepsi biliyordu ki en büyük hayali bir polisiye yazmaktı. Tek eksiği uygun bir konuydu ve bu kimden geldiği belli olmayan cep telefonu ve büyük miktarda para belki de ilk polisiyesini yazmasına imkan verecek hikayenin başlangıcı olabilirdi.
Her halükarda gelişmeleri bize anlatmalısın dedi Klein.
Martin Klein hayatını yıldız falı yazarak kazanıyordu. Her hafta Der Aktuelle Sonntag isimli gazetede kısa yıldız falları yazıyordu. Gerçi kabul etmiyordu ama dostları onun 1-2 saygın kadın dergisinin senelik yıldız fallarını da yazdığından emindiler. Leopold Harder Kasım ayında Brigitte, Cosmopolitan, Vogue ve Freundlin senelik yıldız fallarını yayınladıklarında Martin Klein'in bu dergilerden büyük bir havale aldığını tahmin ediyordu. Aralık ve Ocak ayları boyunca Martin'in gönlü iyice gani olur ve Basra'da arkadaşlarına bol bol kaliteli kırmızı şarap ısmarlardı. İlkbahar ve yaz aylarında daha tasarruflu davranmaya başlar, sonbahar geldiğinde de taşı sıkıp suyunu çıkarmak zorunda kalırdı. Ta ki Kasım'la beraber tekrar küpünü dolduruncaya kadar. Bir polisiye yazmak, bu temcit pilavı gibi tekrarlanan yıldız falları yerine. Dengler Klein'in kitaplığında yazmak üzerine sayısız kitabın yan yana sıralanmış durduğunu biliyordu. Martin Klein muhtemelen yazmak üzerine her şeyi biliyordu. Eksik kalan bunu Dengler'le de sık sık konuşuyorlardı. Uygun bir konu, bir vaka, heyecanlı bir hikayeydi. Bu yüzden Dengler onun oturduğu binaya hem de aynı kata taşındığında çok sevinmişti. Eski bir BKA dedektifi kapı komşusu olmuştu. Kısmeti ayağına mı gelmişti yoksa? Yapması gereken bu özel dedektifin çalışmalarını izlemekten ibaretti. Böylece yayıncıların, kitap evlerinin ve okurların yazıp bitirmesini sabırsızlıkla bekleyeceği, heyecan verici polisiyeler için malzemeyi bulacaktı. Dengler dostunun aklından geçenleri tahmin edebiliyordu. Meçhul birinden gelen cep telefonu, bir yığın para. Fena değil, hiç fena değil. Bu gerçekten de heyecanlı bir hikayenin başlangıcı olabilirdi. Martin Klein kadehini bir kere daha arkadaşlarının şerefine kaldırdı. Kel garson bir şişe şarap daha getirdi. Mario kadehleri doldurdu. Dengler bugün hesaplar benden dediğinde Leopold'un buruşuk suratı bir anda düzeliverdi. İşte tam o anda küçük Samsung vızıldadı. Ses masanın ahşap tablasının titreşmesiyle tehdit edici bir homurtuya dönüştü. Telefon her çaldığında hareketlendi, bir zaman sonra sanki canlanmış gibi kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. 7. Erfurt, Thüringen Eyalet Polisi Teşkilatı. Marius Brauer bazen hayal kurardı. Ayaklarını yazı masasının üzerine dayar, eyalet polis merkezindeki bürosunun penceresinden aşağıya geçip giden otomobillere bakardı. Beyninin bir yerinde küçük, fesat bir ses hala şöyle diyordu. Hepsi batı arabaları, hem de bunca sene sonra. Hala aynı ses, hepsi batı arabaları, hep batılı yakınlık ilişkileri. Florum benim, benim süsüm, mavi florum hepiniz görün. Tertemiz bakıyorum ona, harika yakışıyor bana. Babası nefret ederdi genç öncülerin mavi florunu takmasından. Dipnot: Jung Pioniere, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin iktidar partisi Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin 6 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için kurduğu bir nevi izci teşkilatı. Ne kadar çok zaman geçmişti aradan. Daha sonra oğlunun Talman izcisi olunca taktığı kırmızı fulardan da nefret etmişti. Dipnot: Talman izcisi, genç öncülerin 10-14 yaş arası çocuklar için devamı. Adını Nazizmin iktidara geldiği süreçte Almanya Komünist Partisi'nin lideri olmuş olan Ernest Talman'dan alır. Soko paçavrayı cebine, derdi her gördüğünde, Marius onun dediğini yapar, kırmızı fularını ancak bayrak töreninden önceki yoklamada gri kazağının üzerine takardı. Bağımsızlık günü için içtima. Öğlen saat 1'e kadar ders, çarşambaları öncülerin öğleden sonrası denen faaliyetler, emekliler yakıp ısınsınlar diye çam kozalağı toplama, yabani domuzlar için kayın kozalağı, birileri için kuşburnu. Hakikaten kimin için topluyorlardı kuşburnunu, unutmuştu tamamen. Ama bir şeyi unutmamıştı, takımlar oluşturup ev ev gezerler ve dönüştürülebilir malzeme toplarlardı. Hedef kişi başı 2 kiloydu. Sınıf arkadaşı Arthur'a babası, annesi, hatta aslında onu pek de sevmeyen ablası bile yardım ederdi. 12 kilo kağıt, karton ve boş şişe taşımıştı Arthur bir seferinde okula. Sınıf defterine adam akıllı bir takdir işlendi ve sadece bu genç kahramanın onuruna bir duvar gazetesi hazırlandı. Braver Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde çocukların sosyalizmin saygınlığı ve işçi sınıfının yaşam giderlerinin düşürülmesi için topladığı tonlarca dönüştürülebilir malzemeyi tahayyül etmeye çalıştı. Trenler, yük mavnaları dolusu o kadar malzeme nereye gidiyordu o zamanlar? Batıya mı ihraç ediliyordu acaba? Timur'un yardımcıları olmak hoşuna gidiyordu. Dipnot: Timur'un yardımcıları, genç öncüler bünyesinde ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere kurulmuş bir grup. Adını kendini Kızıl Ordu askerlerinin ailelerine ve dullarına yardıma adamış bir delikanlıyı anlatan bir Sovyet Rus romanından alır. İhtiyar insanlar için bodrumlarından evlerine kömür taşıyordu. Halk dayanışmasının yemek dağıtmasına yardım ediyor, bir zaman sonra kazandığı Timur'un yardımcıları nişanını büyük bir onurla taşıyordu. Arthur ihtiyarlara hiçbir zaman yardım etmezdi. Aynı sınıfa gidiyorlardı. Wilhelm von Humboldt Lisesi. Arthur'un ebeveyni oğullarından mavi ya da kırmızı florunu cebine sokmasını talep etmiyordu. Arthur'un annesi ve babası partinin bonbon denen rozetini takıyor, herkese batıdaki akrabalarıyla bütün ilişkilerini kopardıklarını anlatıyorlardı. Arthur jilet gibi ütülü, beyaz genç öncü gömleğiyle geliyordu okula. Gömleğinin apoletleri bile ütülü olurdu. Kimse hoşlanmazdı ondan, tabii öğretmenler dışında. Bugün kim sınıf gözcüsü? Arthur. Pekala, kim eksik Arthur? Arthur bir adım öne çıkar, tekmil verir ve ardından bir sabah şarkısı önerirdi. Günaydın yeni doğan güneş, sen de bizim kadar genç ve neşeli misin? Marius nefret ediyordu ondan. Arthur da onun nefretine aynen karşılık veriyordu. Peki şimdi durum nasıldı? Arthur bir kat yukarıda bir köşe ofiste oturuyordu ve onun amiriydi ve Arthur ondan nefret etmeye devam ediyordu. Arthur okuldan sonra NVA'ya katılmış ve subay olmuştu. Dipnot: NVA, Nationale Volksarmee, Ulusal Halk Ordusu, Demokratik Alman Cumhuriyeti Ordusu. Daha sonra Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde suç bilimi okumuştu. Bu arada bağlantıları kopmuştu tamamen ve ikisi de buna üzülmemişti doğrusu. Marius Braver gözlerini kapadı. Ne kadar tuhaftı bütün olan biten. 7 Ekim 1989'da bütün cesaretini toplayıp ilk gösterisine gidişini hatırladı. Buluşma yeri Erfurt'taki Kaufmann Kilisesi'nin önüydü. 80 deli, 80 cesur yürek, kadınlı erkekli 80 kahraman. Polis 300 silahlı personelle oradaydı. Onun gibi insanlara karşı 300 silahlı polis. Korkudan ölen gençlere karşı, korkudan ödü kopan ama cesaretleri korkularından daha büyük olan bu insanlara karşı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.